Yüz Akı Yayıncılık sunar. Arkası Yarın. Zulmetten Nura, Kalbin Gözyaşları. Seslendiren Bahadır Yenişehirlioğlu.
Preveze deniz zaferi kazanılmıştı. Bir Levent bu müjdeyi sultana öyle bir heyecanla getirdi ki Topkapı Sarayı'na girdiğinde atının dizginleri çekmesiyle birlikte at şaha kalkarak iki ayak üzerinde döndü. At heybetli, Levent mahabetli. Manzara müthiş, Kanuni tebessüm etti. Yiğidim, azgın bir küheylana mahirane binmişsin. Levent'in cevabı da yiğitliği gibiydi. Sultanım, Akdeniz'de azgın bir küheylandı, fermanınız üzere onu uslandırdık. Bu cevaptaki ihtişamın sesi de o sesti. Levent'in zafer müjdesini haber vermesinden bir müddet sonra kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa da top sesleriyle Boğaz sularına girdi. Müthiş bir şekilde mağlup ettiği düşman amirali, Andrea Doria'nın donanmasını önüne katıp getirmişti. Boğaz, direkleri yatırılmış düşman kadırgalarıyla dolmuştu. İçlerinde on binlerce esir vardı. Denizin üstünde muhteşem bir zafer manzarası vardı. Kanuni Sultan Süleyman Han, bu manzarayı vezirler, paşalar ve ulema ile birlikte saray burnundan seyrediyordu. Paşalardan biri heyecan ve iftiharla dedi ki, ''Sultanım, dünya böyle bir manzarayı acaba kaç kere seyretti? Sizler ne kadar gururlansanız azdır.'' Ulu Hakan, Kanuni ise hem dua hem de şükür halindeydi. Sözü söyleyen paşaya döndü ve sordu. ''Paşa, bize gururlanmak mı, yoksa bu muzafferiyetleri bahşeden yüce Rabbimize hamd ile şükretmek mi düşer?'' Bu hal şüphesiz ki en başı besmeleden sonra hamd ile başlayan yüce kitabın sesinin, Kur'an sesinin, o sesin gönülleri maneviyat ile dirilten ve gerçek sultanlığa eriştiren nefesiydi. O nefesi ciğerlerine derin derin çekerek Topkapı Sarayı'nın çıkışına doğru yürüyen Fatma Hanım ve Orhan, aynı ruh hali içerisinde hiç konuşmadan kapıya geldiler. İlk konuşan Orhan oldu. ''Halacığım, her şey hem mütevazi hem haşmetli. Hele o ses, o Kur'an sesi, adeta burada apayrı bir derinlik ve manalar ihsar ediyor. Öyle evladım, öyle. O ses bereketiyle ecdadımızın maneviyat sultanlığı dünya sultanlığından daha ihtişamlı olmuştur.'' Orhan durakladı. ''Fakat halacığım, onlardan asırlar sonra kimileri çok farklı şeyler söylüyor. Herkes bir şekilde anlatıyor. Burada gördüklerimiz ve okuduğumuz gerçekler bunları yalanlasa da bir sürü kalemşör kendi fikrim deyip yığınla yakıştırmalar yapıyorlar, yapabiliyorlar.'' Fatma Hanım üzgün bir nefes aldı. ''İnsanı çok üzen bir nokta burası. Şurası bir gerçek. Savaşlar sadece meydanlarda olmuyor. Kültür ve medeniyetlerin de kendilerine göre ayrı ve acımasız savaşları var. Bir zamanlar meydanlarda kaybedenler, hiç olmazsa bu şekilde galibiyetler oluşturarak arzu ettikleri emellere ulaşmak istiyorlar. Mesela Kanuni hakkında, bu madde ve mana padişahı 46 yıl at üstünden inmedi. Fransa'da çıkan dansı bir emirle kaldırttı. Öyle ki Fransa'da dans yasağı 100 sene devam etti. Şimdi düşmandaki dansı bile kaldıran bir padişahı harem dansıyla ömür tüketmiş gibi karalamak neyin ifadesi? Gayet açık. Ona meydanda mağlup olanlar yıllar sonra kültür kavgasında galebe derdindeler. Çünkü böylece onun neslini de bozmanın peşindeler. Kanuni'nin yaptığı seferlere ve son nefesi bile yatakta değil de at üstünde verişine bakarak konuşmak gerek. Koca Sultan son seferine Zivetgar'a çıktığında 71 yaşındaydı. Hastaydı. Vücudunu urganlara sardırarak atında dik durdu ve ordusunun başında muharebeyi yönetti. Ulu Hakan ardındaki ihtişamlı bir sultanlığa son mührünü vurduğu Zivetgar'da ellerini açıp Rabbine şöyle niyaz etti. Ya Rabbi, nice müddettir yeryüzünü benim zaferimle doldurdun. Vasıl olunmadık recam, hasıl olunmadık duam kalmadı. Artık Habibi Edib'in hürmetine şahadet şerbetini içmeyi ve ardından da cemalini müşahede etme nimetlerini bu kemter kuluna nasip eyle. Bu niyazdan bir müddet sonra muhteşem Süleyman, sefer esnasında vefat eden 4. Osmanlı Sultanı olarak rahmeti rahmana yürüdü. Vasiyeti gereği Ebu Suud Efendi'den aldığı fetvaları da kabrine kondu. Koca alim durumu görünce dona kaldı. Sen kendini kurtardın Ulu Hakan. Ya biz yarın ahirette ne yapacağız? Dedi ve ağladı. Bu da gösteriyor ki Kanuni büyük bir vicdan derinliği ve hassasiyet içinde bir ahiret hayatı yaşadı. Dünyadaki her işini ahiret ölçülerine göre gerçekleştirdi. Onun sadece bu hassasiyeti bile zamanımızdaki kasıtlı anlatışların içinde yer alan iftiraların korkunçluğunu ortaya koymak için kâfidir. Şimdi biraz insafla düşünmeli. Doğar mı böyle zaferler haremde yan yatarak? Sanat olur mu Süleyman'a iftira atarak? O şah haremde değil, kıtalarda cenk etti. Hayatı ömrünü sırf ahiretle denk etti. Sefa sürerdi sanan, dinlesin tefekkür ile. Yatakta yatmadı, hatta ecel gününde bile. Orhan'ın az evvelki hali kederli bir sancıya dönüştü. Yüreğini ince ince dertler kapladı. Hakikaten o koca ihtişamı, o arslan misali kudreti, şimdi bir fare yuvasında yaşananların mantığıyla yoğurmak olacak şey değildi. Bu düşüncelerle Topkapı'dan çıktılar. Eminönü'ne doğru yine sessizce yürümeye başladılar. Kalın bir duvarın dibinde ince bir ses duyuldu. Allah rızası için yardım edin. Orhan birden irkildi. Durdu. Bu sesi tanımış gibiydi. Halası sordu. Ne oldu evladım? Orhan tanıdığı sese doğru gitse mi gitmese mi diye bir an tereddüt etti. Sonra vazgeçip halası ile birlikte kaldırımları adımladı. Bir yandan da mırıldanıyordu. Kesinlikle tilki Şevket'ti. Yapacağı yanlışlar için dilenmeye başlamış. Halası tekrar sordu. Hayrola Orhan, biraz durakladın? Düşünceli düşünceli cevap verdi. Biraz yüreğim burkuldu halacı. Düşündüm ki ecdadın o büyük manevi hazineleri üstünde onun neslinden kimileri gafil birer dilenci gibi. Hazine üstünde olduğu halde dilenmek yüreğimi burktu. Fatma Hanım anlamıştı. Yolda duyduğun ses, sarayda duyduğumuz o sesten uzaklaşınca böyle oldu evladım. O halde bize düşen tekrar o sesi bu sese katmak. Ne mübarek anneler! Eminönü Üsküdar iskelesine yaklaşmışlardı. Ezan-ı Muhammedi başladı. Gökyüzüne dua halinde, yeryüzüne davet halinde. Orhan ile halası Fatma Hanım'ın gönül kubbelerinde bugün ezan daha bir başka yankılanıyordu. Fatma Hanım durakladı. Orhan, bugün hayli ziyaretler yaptık. Belki yorulmuş olabilirsin. Ama istersen bu davete kulak verdiğimiz gibi bir de gönül verelim. Ne dersin? Akşamı yeni camide kılalım mı? Ne demek halacığım, ruhumuz dinlenir. Hemen Eminönü'ndeki yeni camiye yöneldiler, huzur içinde namazlarını eda ettiler. Caminin dışı ayrı, içi ayrı bir mahiyette büyüleyiciydi. Diğer muhteşem mabetler gibi burası da adeta hem sanat hem maneviyat müzesi gibiydi. Namazdan sonra camiden çıkmadılar. İçerideki manevi huzuru derin derin teneffüs ettiler. Fatma Hanım yine derin bir iç çekti. Ah, eski anneler, biliyor musun Orhan, bu caminin inşasını tamamlatan da o annelerden. Hatice Turhan Sultan. Halacığım, o valideler ne kadar müttaki şahsiyetler imiş. Hayatı dünyaya alayişi değil, hep ahiret saadeti etrafında yaşamışlar. Evet evladım, o annelerin her birinde ayrı bir fazilet var. Onlar dünya şatafatı yarışında değil, hizmet, merhamet, şefkat ve hayır hasenat yarışında olmuşlardır. Nitekim yaptıkları eserlerde oluşturdukları vakfiyeler, onların bu yönlerini çok bariz bir şekilde ortaya koymaktadır. Mesela bu caminin tamamlayıcısı Hatice Turhan Sultan, vakfiyesinde demektedir ki, Trabzon balından gayrı bal alınmayıp, her ne kadar pahalı olursa olsun yine Trabzon balı alına. Her kapı için 33 okkalık baldan şerbet yapıla, senelik sarfiyat için 30 bin okka bal temin edile. Kandil ve Ramazan geceleri belirli çeşmelerden bal şerbeti akıtıla ve namazdan çıkan cemaate ikram edile. Bu mübarek annemizin yaptığı hayrat sadece bu cami değil, ayrıca mektep, medrese, imaret, kütüphane ve çeşme hayratları da var. Üstelik bırakmış olduğu vakfiyelerin yaşaması için zengin gelir kaynakları da bağışlamış. Yaptığı vakfiyelerin sıhhatli vazife yapabilmesi için de 116 kişi vazifelendirilmiş. Zaten Osmanlı'da kurulan 26 bin küsur vakfın 1400 küsur kadarı hanımlar tarafından kurulmuştur. O mübarek annelerden biri de Nur Banu Valide Sultan. İstanbul'un Anadolu ve Rumeli yakasında onun birçok eserlerine rastlıyoruz. Üsküdar Toptaşı'ndaki Atik Valide Camii, imareti, medresesi, daruh şifası ve çifte hamamı onun hayratı arasında. Yine Mahpeyker Kösem Valide Sultan, yeni caminin temelini atmış, Üsküdar Çinili Camii ve yatırına mektep, çeşme, Darul Hadis, çifte hamam ve sebil ile Anadolu kavağındaki camiyi inşa ettirmiştir. Bunlara ilaveten onun yetim kızları muhafaza ve onları evlendirme vakfı da meşhurdur. Bundan başka daha birçok eser ve hayratı vardır. Valide sultanlar arasında celaletiyle tanınan Kösem Sultan dahi, merhamet ve şefkatin bu derecede bir tabiatı asliye halinde olması bilhassa dikkat çekicidir. Yine Pertevniyel Valide Sultan, İstanbul Aksaray'daki Valide Camii ile Ya Vedud Mescidini inşa ettirmiş, ayrıca kütüphane, çeşme ve mektep yaptırarak vakfetmiştir. Yine Edirne Kapı'da ve Üsküdar'da birer Selatin Camii inşa ettirmiş olan Mihrimah Sultan, vaktiyle Harun Reşid'in hanımı Zübeyde'nin Bağdat'tan Arafat'a getirttiği su yollarının bozulduğunu ve bu sebeple hacıların Arafat günü şiddetli su sıkıntısı çektiklerini duymuştu. Bunun üzerine derhal babası Kanuni Sultan Süleyman'ın huzuruna çıkarak sahibi bulunduğu bütün mücevheratı bu yolda sarf etmek için müsaade istedi. Mimar Sinan'ın da bu işe memur edilmesi talebinde bulundu. Ayrıca bu hayratın da daima gizli kalmasının teminini istirham eyledi. Süleymaniye Camii'nin temelleri atıldıktan sonra Mimar Sinan'ın uzun bir müddet ortadan kayboluşu vardır ki bunun sebebi pek bilinmez. Umumiyetle caminin temelinin oturması için böyle hareket ettiği söylenir. Halbuki bu müddet zarfında Sinan, Harun Reşid'in hanımı Zübeyde'nin yaptırmış olduğu su yollarını Mihrimah Sultan'ın servetiyle yeniden tamir edip Arafat'a bol su getirmiştir. Bu suyun hala Ab-ı Zübeyde ismiyle anılması, Mihrimah Sultan'ın bu hayrını gizlemiş olmaktaki hassasiyetinin bir neticesidir. Yine valide sultanların içinde hayrat bakımından en meşhurlarından biri de Bezme Alem Valide Sultan'dır ki, asırlarca hizmet veren ve tarihe mal olan pek çok hayır hizmetleri yapmıştır. Yaptırdığı camilerin en büyüğü Dolmabahçe Sarayı karşısındaki Valide Camii'dir. Meşhur Galata Köprüsü de onun vakfiyesidir. Valide Sultan'ın Şam'a kurduğu bir vakıf da çok mühimdir. Öyle ki vakıf şartı: A. Şam'ın tatlı suyunu hacılara ulaştırma. B. Hizmetkarların kırdığı veya ziyan verdiği eşyaların onların haysiyet ve şahsiyetlerini rencide olmasın diye tazmindir. Hayır eli çok uzaklara kadar uzanan Valide Sultan'ın hizmetlerinin en büyüklerinden biri de şahsi servetini vakfederek yaptırdığı Gurabâ-i Müslim'in hastanesidir. Bu büyük eser, cami ve çeşmesiyle 1843 yılında hizmete açılmış olup, o günden beri ümmeti Muhammed'in fakirlerine şifa dağıtmıştır. Mübarek ecdadın ihlasla kurduğu vakıflar, kıyamete dek faaliyetlerinin devam etmesi, dua ve temennisiyle tesis edilmiştir. Bu vakıflar, bugünkü ve yarınki insanımızın ihtiyaçlarını cami, mektep, hastane, kışla olarak gidermekte ve hizmetlerini devam ettirmektedir. Bunlar mübarek ecdadımızın muazzez ruhlarını şad edecek birer sadaka-i cariye, iman ve asalet nişanesidir. Orhan halasının anlattıkları karşısında hissiyatını şöyle özetledi: "Ne mübarek valideler. Huzur içinde eve geldiler. Akşam yemeğine de huzur içinde oturdular. Fakat amca Turgut Bey onların bu huzurunda ne yazık ki huzursuz oldu. Siz son günlerde iyice sıkı fıkı oldunuz. Hiç hoşuma gitmiyor. Bir şeyler karıştırıyorsunuz ama kokusu bir gün çıkar." Fatma Hanım sükûnetle cevap verdi: "Hoşa gitmeyecek bir hal yok. Aksine durumumuz memnuniyet verici. Yılların yarasını birlikte sarıyoruz." Turgut Bey öfkeyle sıçradı: "Ne ima etmek istiyorsun? Yılların ne yarası varmış? Şu çocuğun bitip tükenmez rezaletlerine hep biz katlandık." Fatma Hanım yatıştırıcı konuştu: "Ağabey, sen onun amcasısın." "Olmaz olaydı." Amca daha söylenecekti fakat kız kardeşinin "şu sofradaki nimetlerin sebebini unutmuş gibisin" demesi onu susturdu. Sıkıntılı bir şekilde sofradan kalkıp odasına geçti. Kardeşi doğru söylüyordu aslında. Orhan'ın bütün mirasına el koymuş, üstelik ona karşı amcalık vazifesini de hiç yapmamıştı. Vicdanını sürekli bastırmış, bastırdıkça da yeğenine karşı daha fazla hırçın olmuştu. Bu hırçınlıkla tekrar sofraya döndü, Orhan'a yüklendi: "Hayırsız! Kendin bir acayip oldun. Bu yetmez gibi şimdi halanın da aklını karıştırdın. Hep o Doktor Selim denen adam yüzünden. Durun hele, size ne yapacağımı biliyorum." Tekrar odasına döndü. Ertesi gün Orhan üzüntülü bir şekilde Doktor Selim Bey'i ziyarete gitti, olanları özetledi. "Doktor amca, halam adeta bana anne oldu. Fakat amcam hala yabancı ve haşin. Evladım, anneler mübarektir, üzülme. Rabbim amcana da hidayet, ihsan eyler inşallah." "İnşallah doktor amca." Doktor Selim hatırlattı: "Biliyorsun bugün Yunus dedenin sohbeti var. Müsait misin?" "Elbette doktor amca. Hem Yunus dedeyi hem de sohbetini hayli özledim." Tam vaktinde Hüdayi Camii'ne gittiler ve can kulağıyla Yunus dedenin sohbetini dinlediler. Son cümle şuydu: "Velhasıl annelerin kıymetini idrak etmek gerek. ahirette göçmüşlerini daima hayırla yad etmek, yaşayanlara da hayırla hizmet ve ihtiram etmek gerek. Bizleri önce bir müddet karnında, sonra kollarında ve ölünceye kadar kalplerinde taşıyan annelerimize gösterilecek sevgi ve saygıya denk başka bir varlık yaratılmamıştır. Ev tanzimi ve evlat terbiyesini omuzlarına alan anne, cidden engin bir sevgiyle, derin bir saygıyla ve ömürlük bir teşekküre layıktır. Hadis-i şeriflerde, "Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi. Gözümün nuru namaz, güzel koku, Saliha hanım. Cennet, Saliha annelerin ayakları altındadır." buyurulmaktadır. Bu mimaldeki annelere ne mutlu. Hakikaten onlar ömürlük teşekküre layıktır. İhlas, takva, hayır hasenat ve hizmetleriyle onlar ne mübarek anneler. Sohbet bittiğinde Orhan, cennete koşarcasına annesinin kabrine koştu. Onu hiç görmemişti ama eserlerini gördüğü anneler sayesinde adeta annesini de görmüş gibiydi. Mırıldandı. "Ne mübarek anneler."
Yüz Akı Yayıncılık sunar. Arkası Yarın. Zulmetten Nura Kalbin Gözyaşları. Seslendiren Bahadır Yenişehirlioğlu.